Ayrım 3, sayfa 37. Dünya ekonomisinde Batı'nın görece payının Soğuk Savaş'ın sona ermesinden başlayarak güçsüzleşmesi, şimdiden hepsi öngörülemeyecek ciddi sonuçlar getirmekte. Bunlardan en endişe verici olanı, Batılı güçlerde, özellikle de Washington'da ne ekonomik üstünlükle ne de manevi yetkiyle korunması olanaklı olan şeyi, askeri üstünlükle koruma eğiliminin gittikçe büyümesi. Soğuk Savaş'ın bitişinin en çelişkili ve en sapkın sonucu bu belki de. Barış ve uzlaşma getireceği varsayılan ama birbiri ardına gelen bir sürü çatışmanın izlediği bir olay. Amerika hoyratça bir savaştan bir diğerine geçiyor. Sanki savaş son çare olmaktan çıkmış, küresel yetkinin yönetim yöntemine dönüşmüş durumda. 11 Eylül 2001'de yapılan kanlı saldırılar bu sapmayı açıklamaya yetmiyor. Onu güçlendirdikleri, kısmen meşrulaştırdıkları doğru. Ama sapma ondan öncesinde de büyük ölçüde başlamıştı zaten. ABD Aralık 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasından 6 hafta sonra General Noriega'ya karşı Panama'ya askeri müdahalede bulundu. Bir polis baskını havasında gerçekleştirilen bu müdahale bir bildiri değeri taşımaktaydı. Bundan böyle herkes bu dünyayı kimin yönettiğini ve kimlerin sadece boyun eğmek zorunda olduğunu bilmesi gerekiyordu. 1991'de 1. Irak Savaşı, 1992-1993'te Somali'deki Hazin Serüven, 1994'te Başkan Jean-Bertrand Aristide'nin iktidara geçirmek için Haiti'ye yapılan müdahale, 1995'te Bosna Savaşı, Aralık 1998'de Irak'a karşı düzenlenen Çöl Tilkisi adlı yoğun bombardıman harekatı, 2001'den sonra Afganistan Savaşı, 2003'ten sonra 2. Irak Savaşı, 2004'te bu kez Başkan Aristide'yi görevinden almak için Haiti'ye düzenlenen yeni sefer. Kolombiya'daki, Sudan'daki, Filipinler'deki, Pakistan'daki ve başka yerlerdeki cezalandırma amacı güden bombardımanları ve daha küçük çaplı diğer askeri harekatları saymıyorum bile. Aklı başında bir izleyici, bütün bu müdahalelerde bir takım kabul edilebilir gerekçeler olduğunu, geri kalanlarınsa bahaneden başka bir şey olmadığını anlar. Ama bunların bu şekilde yinelenmesi bile kendi içinde kaygı verici. Dünyayı yönetme yöntemi mi demiştim? Yeni yüzyılın ilk yıllarında birçok kez asıl gerçeğin çok daha berbat olabileceğini, bu harekatların örnek olsun diye yürütüldüğünü düşündüm. Tıpkı dünün sömürge imparatorluklarının her türlü başkaldırı düşüncesini ortadan kaldırmak amacıyla yönetimleri altındaki yerli halkların yüreklerine korku salarken yaptıkları gibi. Bu askeri harekatların en tartışma götürür olanlarından bazıları Başkan George Bush'la ilişkilendirilecek. Amerikalı seçmenlerin Barack Obama'yla demokratları iktidara getirmesinin nedeni de kısmen Irak Savaşı. Kaldı ki bu müdahaleci sapmanın bir yönetimin siyasal seçimlerine ne ölçüde bağlı olduğu ve ne ölçüde ABD'nin dünyadaki konumuyla ilişkili olduğu bilinmiyor. Çünkü ülkenin dünya ekonomisindeki ağırlığı ciddi biçimde geriliyor, borçlar durmadan artıyor, eldeki olanaklar açıkça tükeniyor. Buna karşın ülkenin yadsınamaz bir askeri üstünlüğü bulunuyor. Ülke öteki alanlarda güçsüzleşmesini telafi etmek için bu önemli kozdan yararlanma eğilimine nasıl karşı koyabilirdi ki? ABD başkanının duyarlılığı ya da siyasal inançları ne olursa olsun ABD artık dünya üstündeki etkisini yumuşatamaz. Ne başta petrol olmak üzere ekonomisi için vazgeçilmez olan kaynakların denetimini yitirebilir, ne ona zarar vermek isteyen güçlerin özgürce hareket etmelerine izin verebilir, ne de günün birinde onun üstünlüğünü yadsıyabilecek düşman güçlerin ortaya çıkışını hiçbir şey yapmadan izleyebilir. Dünya sorunlarını yakından ve güç kullanarak yönetmekten vazgeçerse büyük olasılıkla zayıflamaya ve yoksullaşmaya başlar. Sistemli müdahaleciliğin gerilemeyi engellemek için uygun çare olduğu anlamına gelmiyor bu. yüzyılın ilk yıllarının bilançosuna bakıldığında onun daha çok gerilemeyi hızlandırdığı görülüyor. Peki başka türlü bir siyaset tersi bir etki yaratabilir miydi? Denemek gerekir tabii ama ne zaman bir iktidar etkisini yumuşatsa, rakiplerinin kendiliklerinden buna verdikleri tepki minnet duymaktansa ona göz açtırmayıp saldırmak yönünde olur. Batılılar Brejnev'in Sovyetler Birliği'ne, Gorbaçov'unkinden daha çok saygı göstermiş, Gorbaçov'unkini ise aşağılamış, yağmalamış, dağıtmışlar ve bunun sonucunda Rus halkında büyük bir kızgınlığa yol açmışlardı. İranlı devrimciler de Başkan Carter'a karşı acımasız davranmışlardır. Çünkü başkan saldırgan bir siyaset izlemekle tereddüt etmiştir. Bunları söylememin nedeni, Batı'nın dünyanın geri kalanıyla yaşadığı ikilemin, Washington'un uluslararası sahnedeki tutumunu birdenbire değiştirmesi durumunda da mucizevi biçimde çözülmeyecek olmasıdır. Hala kurtarıcı bir canlanma umuluyorsa, böylesi bir değişim vazgeçilmez olsa da bunun belirleyici olacağını söylemek olanaksızdır. Bazı analistler sert güç ile yumuşak güç ayrımı yapıp bununla bir devletin her seferinde silahlı kuvvetlerine başvurmasına ihtiyaç olmadan farklı şekillerde yetkisini kullanabileceğini göstermek istiyorlar. Stalin bu gerçeği anlayamamıştı. O kadar ki Papa'nın kaç tümeni olduğunu sormuştu. Öte yandan Sovyetler Birliği dağılırken askeri açıdan rakiplerini tamamen ortadan kaldırabilecek olanaklara büyük ölçüde hala sahipti. Ama zafer ile yenilgi zırhlı birliklerin megatonlarca bombanın ya da füze başlıklarının sayısının belirlediği şeyler değildir. Bunlar etkenlerden yalnızca biridir. Kuşkusuz büyük bir güç için vazgeçilmezdir bu etken ama kesinlikle yeterli değildir. Her türlü çatışmada, bireyler, gruplar, devletler arasındaki çatışmalarda birçok etken devreye girer. Bunların kimisi fiziksel güçle, kimisi ekonomik kapasiteyle, kimisi de manevi etkiyle ilgilidir. Sovyetler Birliği konusunda onun manevi açıdan değerini yitirdiği, ekonomik anlamda da güçsüzleştiği açıktır. Bu da o olağanüstü askeri gücünü etkisiz kılmıştır. Batı ise bunun tersine soğuk savaştan çıkarken 3 alanda da ezici bir üstünlük sağlamıştı. Askeri alanda özellikle Amerika sayesinde, ekonomi alanında Avrupa'nın olduğu gibi ABD'nin de teknolojik, sanayi ve mali üstünlüğü sayesinde, manevi anlamda da en tehlikeli düşmanını komünizmi alt eden toplum modelinin etkisiyle. Bu çok biçimli üstünlük aslında onun ustalıkla, kimi zaman ikna yöntemine başvurarak, kimi zaman da sopa göstererek, kendisine karşı çıkan rakiplerinin cesaretlerini kırarak ama diğer herkese az gelişmişlikten ve zorbalıktan kurtulmalarını sağlayacak önemli avantajlar sağlayarak dünyayı yönetmesini sağlayabilirdi. Bundan dolayı silaha başvurmanın artık çok sıra dışı bir durum olduğunu ve Batı'nın üstünlüğünü koruması için ekonomik sisteminin ve toplum modelinin kusursuzluğunu ileri sürmesinin yeterli olacağını öngörmek akla yatkın geliyordu. Ne var ki bunun tersi oldu. Batı'nın ekonomik üstünlüğü Asyalı devlerin yükselişiyle aşındı ve silaha başvurmak sıradan bir şey haline geldi. Manevi üstünlük konusunda da bir aşınma söz konusu. Bu da oldukça çelişkili bir durum. Çünkü Batı modelinin artık bir rakibi yok ve Avrupa ya da Kuzey Amerika tarzı yaşam sadece Varşova'da ya da Manila'da değil, Tahran'da, Moskova'da, Kahire'de, Şangay'da, Madras'ta, Havana'da ve daha birçok yerde hiç olmadığı kadar revaçta. Gel gelelim, merkez ile merkez dışı arasında gerçek bir güven sorunu bulunmakta. Kökü batılı güçler ile dünyanın geri kalanı arasında son yüzyıllarda kurulan sağlıksız ilişkilere dayanan ve bugün insanların farklılıklarını yönetememelerine, ortak değerler oluşturamamalarına, gelecek üstüne kafa kafaya verip düşünememelerine, dolayısıyla da tırmanan tehlikelerle yüzleşememelerine neden olan bir sorun bu. Batı'nın komünizme karşı kazandığı zaferden bütünüyle yararlanamamasının bir başka nedeni de refahını kültürel sınırlardan öteye taşıyamamasıdır. Örnek olarak İrlanda'nın, İspanya'nın, Portekiz'in ya da Yunanistan'ın kısa süre içinde kalkınıp hızla Orta ve Batı Avrupa'ya uzanmalarını sağlayan Avrupa Birliği'nin neredeyse mucizevi etkileri, bir türlü incecik Cebel-i Tarık boğazından geçip Akdeniz'in öteki yakasına ulaşamadı. Şimdi de orada, görünmez olsa da daha kısa bir süre önce Avrupa'yı bölen duvar kadar gerçek, acımasız ve tehlikeli bir duvar yükseliyor. Kuşkusuz İslam aleminin bin yıldır içinde bulunduğu bunalımın da bunda kısmen etkisi var. Hatta büyük olasılıkla en belirleyici etken de bu. Ama bu bunalımın tek neden olmadığı da su götürmez. Çünkü yeni dünyaya Müslümanlığın asla kök salmadığı o geniş topraklara bakıldığında benzer bir durumla karşılaşılıyor. ABD orada refahını komşusu Meksika'ya doğru, Rio Grande'nin güneyine ulaştırmayı beceremiyor. Hatta kendini korumak için bir duvar örme gereği duydu ve bu somut bir duvar. Bütün Latin Amerika'nın ondan kuşku duymasına, ona karşı kin beslemesine yol açıyor. Oysa Latin Amerika, anımsatmaya gerek var mı, en az Avrupa ya da Kuzey Amerika kadar Hristiyan. Bu da gerçek ve trajik olmalarına karşın İslam aleminin eksikliklerinin her şeyi açıklamadığını düşündürüyor bana. Batı dünyasının kendine özgü tarihsel körlükleri ve kendine özgü etik kusurları var. Son yüzyıllarda başkalarının egemenliğinde kalmış halklar onu genellikle bu kusurlar ve körlüklerle tanıdı. Şili'de ya da Nikaragua'da ABD'den, Cezayir'de ya da Madagaskar'da Fransa'dan, İrlanda, Çin'de ya da Orta Doğu'da İngiltere'den, Endonezya'da Hollanda'dan söz edildiğinde akla gelen ilk adlar ne Benjamin Franklin, ne Condorcet Nohum, ne de Erasmus. Bugün Batı'da bir sabırsızlık hareketi var. Şöyle deniyor: bırakalım artık kendimizi suçlamayı. Bırakalım kendimizi eleştirmeyi. Dünyanın bütün acıları sömürgecilerin hatasından kaynaklanmıyor ya. Anlaşılır bir tepki bu. Üstelik benim gibi güney ülkelerinde doğmuş olup yurttaşlarının karşılaştıkları her acıda sömürge dönemini suçlamalarına öfkelenen birçok kişinin tepkisi de ekleniyor buna. Sömürge döneminin özellikle Afrika'da uzun süreli sarsıntılar yarattığı yadsınamaz. Ama bağımsızlıklar çağı kimi zaman daha belalı oldu ve ben kendi adıma olup biten her şeyde işine geldiği gibi sömürgecilik bahanesini ileri süren birçok yetersiz, kokuşmuş ya da zorba liderlere zerre kadar saygı beslemiyorum. Doğduğum ülkeye, Lübnan'a gelince, gerek 1918'den 1943'e dek süren Fransız mandasının, gerek Osmanlı varlığının 1864'ten 1914'e dek süren son evresinin bağımsızlıktan sonra gelen çeşitli rejimlerden daha zararsız olduğuna inanıyorum. Bunu yazıya dökmek siyasal açıdan yanlış belki ama ben olaylara bu şekilde görüyorum. Öte yandan aynı şey başka pek çok ulusta daha gözlemlenebilir. Nezaket gereği yalnızca benimkini anmakla yetineceğim. Ama 3. Dünya ülkeleri liderlerinin başarısızlığını mazereti olarak sömürgeciliğin gösterilmesi artık kabul edilebilir bir şey olmasa da Batı ile eski sömürgeleri arasındaki sağlıksız ilişkiler sorunu hala büyük bir önem taşıyor ve buna kapris yaparak, öfkeli bir biçimde homurdanarak ya da omuz silkerek boş verilemez. Kendi adıma Batı uygarlığının diğer uygarlıklardan daha fazla evrensel değer ürettiğine inanıyorum hala. Ama onları başkalarına gerektiği gibi aktarmayı başaramadı. Bugün bütün insanlığın bedelini ödediği bir kusur bu. Bunun en basit açıklaması öteki halkların böylesi bir aşıya hazır olmamalarıydı. Kuşaktan kuşağa, yüzyıldan yüzyıla aktarılan, artık tartışılmayan ve asıl gerçek olarak görülen bir düşünce bu. Tarihteki en yakın örneğine Irak'ta rastlandı. Bize söylendiğine göre Amerikalıların hatası demokrasi istemeyen bir halka demokrasiyi dayatmak istemesiydi. Tümce kesin bir yargı içeriyordu sanki ve herkes, Washington aleyhtarları kadar savunucuları da ondan yararlandı. Bazıları böylesi bir girişimin bir yanılgı olmasıyla alay ederken bazıları da ondaki naif soyluluğu övdü. Bütün duyarlılıkları birleştiren ve bütün entelektüel tarzlara uyum gösteren bu yerleşik düşüncenin sinsiliği buradaydı işte. Başka halklara saygı duyanlara saygı değer görünüyordu ama başkalarını aşağılayanlar, hatta ırkçı olanlar da ön yargılarını desteklediğini düşünüyorlardı Tümce'nin. Bu sav gerçekçi bir değerlendirme gibi görünüyor ama benim bakış açımdan gerçekliğin saptırılmasından başka bir şey değil. Irak'ta olup biten şey aslında ABD'nin demokrasi hayali kuran bir halka demokrasiyi getirememesidir. Iraklılar ne zaman oy verme fırsatı yakalasalar, yaşamları pahasına da olsa milyonlarcası sandık başına gidiyor. İntihar saldırılarının ve bomba yüklü araçların tehdidi altında seçim sandıklarının önünde kuyruk oluşturmayı kabul edecek başka bir halk var mı? Bu halkın mı demokrasiyi istemediği söyleniyor? Gazetelerde, radyolarda ya da televizyonlarda durmadan bu söylenip duruyor. Ve hiç kimse ya da hemen hemen hiç kimse biraz zaman ayırıp Irak'a yakından bakmıyor. Sav'ın öteki yarısı ABD'nin Irak'a demokrasi getirmek istemesi de bana aynı oranda tartışmaya açık geliyor. 2003'te Amerikalıların bu ülkeyi işgal etme kararlarına etki edebilecek az çok inandırıcı bir takım nedenler sıralanabilirdi. Terörizme katkıda bulunduklarından kuşkulanılan yönetimlere ve terörizme karşı mücadele, bir haydut devletin kitle imha silahları geliştirmesinin getirdiği endişe, körfez monarşilerini tehdit eden ve İsrail'i kaygılandıran bir siyasetçinin işini bitirme arzusu, petrol alanlarını denetim altına alma isteği gibi. Hatta kimileri Başkan Bush'un babasının yarıda bıraktığı bir işi tamamlamak istediği yönünde psikanalitik yan anlamlar taşıyan tezler ileri sürdüler. Ama ciddi gözlemcilerden savaş kararının alındığı toplantıların şu son yıllarda hacimli bir külliyat oluşturan tutanaklarını en ince ayrıntılarına kadar incelemiş tanıklardan ve araştırmacılardan hiçbiri işgalin gerçek gerekçesinin Irak'a demokrasi getirmek olabileceğini düşündürecek herhangi bir şey aktarmadı. Asıl niyetin ne olduğunu sorgulayıp durmak hiçbir işe yaramaz. Ama şu da iyi görülmelidir ki, işgalin ilk haftalarından başlayarak Amerikan yetkilileri dinsel ya da etnik aidiyetleri temel alan bir temsil sistemini uygulamaya koymuşlardır. Ve bu da kısa süre içinde ülke tarihinde daha önce eşine rastlanmamış şiddet olaylarının birbiri ardına gelmesine yol açmıştır. Lübnan'ı ve başka yerleri yakından gözlemlediğim için cemaatçiliğin demokrasinin gelişmesini hiç de kolaylaştırmadığına aslında sadece ürkek bir örtmece bu tanıklık edebilirim. Cemaatçilik yurttaşlık düşüncesinin bile yatsınmasıdır ve böyle bir temel üstüne uygar bir siyasal sistem inşa edilemez. Bir ulusu oluşturan çeşitli öğeleri bir yandan her yurttaşın temsil edildiğini hissetmesi için incelikli, esnek ve örtük biçimde göz önünde bulundurmak ne kadar önemliyse, ulusu kalıcı biçimde düşman aşiretlere bölen bir kota sistemi kurmak da o kadar zararlı, hatta yıkıcıdır. Büyük Amerikan demokrasisinin Irak halkına bu şekilde zehirli bir armağan verip tarikatçılığı benimsemesini sağlaması utanç kaynağıdır, ayıptır. Bilmeden yapıldıysa üzüntü vericidir. Hayasız bir hesaplama yapıldıysa suçtur. İşgalin öncesinde ve bütün çatışmalar boyunca özgürlükten ve demokrasiden çok söz edildiği doğru. Bu tür sözlere en eski çağlardan beri dünyanın her yerinde rastlanmıştır. Askeri bir operasyonun amaçları ne olursa olsun onun adalet adına, uygarlık adına, tanrı ve peygamberleri adına, ezilenler adına ve elbette meşru müdafaa ve barış aşkı adına yürütüldüğünü söylemek yeğlenir. Asıl gerekçelerinin intikam, açgözlülük, fanatizm, hoşgörüsüzlük, egemen olma isteği ya da muhaliflerini susturma arzusu olduğunu söylemek hiçbir liderin işine gelmez. Gerçek niyetleri soylu maskelerin altına gizlemek propagandacıların işidir. Onların yalanlarını ortaya çıkarıp maskelerini düşürmek amacıyla eylemleri değerlendirme rolü de özgür yurttaşlara düşer. Kaldı ki ABD'de de 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından demokrasinin yayılmasına kısa bir süre destek verildi. İntihar komandolarının uyruklarını keşfeden bazı yetkililer, Arap aleminin demokratik ve modernleştirici rejimler tarafından yönetilmesi halinde Amerika'nın daha az tehlike altında olacağı ve tek erdemleri Washington'un siyasetine uymak olan karanlıkçılara ve otokratlara şimdiye dek destek olunmasının hata olduğu düşüncesini yaydılar. Bu müşterilerden koruyucularının saygı gösterdiği kimi değerleri de paylaşmalarını istemek gerekmiyor muydu? Bu büyük Orta Doğu, ardından yeni Orta Doğu gibi güçlü soganlara yansıyan destek süreci üstüne çok şey söylenebilir. Dolayısıyla bu süreçle daha fazla oyalanmayacağım. Ama yeri gelmişken sahnelenen bu oyun karşısındaki şaşkınlığımı dile getirmekten de kendimi alamıyorum. Batı demokrasilerinin en önde gelenin, her şeye karşın 21. yüzyılın eşiğinde Mısır'da, Arabistan'da, Pakistan'da ve İslam aleminin geri kalanında demokratik rejimlerin ortaya çıkmasını sağlamanın iyi bir fikir olup olmayacağını düşünmesine inanamıyorum. Öncelikli özellikleri istikrar olan ve istikrarlarını hangi yöntemlerle sağladıklarına pek dikkat etmeyen iktidarları hemen hemen her yerde yüreklendirdikten sonra muhafazakarlıklarına hangi ideolojinin temel oluşturduğuyla ilgilenmeden en muhafazakar siyasetçileri destekledikten sonra başta Asya'da ve Latin Amerika'da olmak üzere en baskıcı polis ve güvenlik örgütlerini kurduktan sonra işe bakın ki büyük Amerikan demokrasisi en sonunda demokrasi kartını oynamanın iyi bir fikir olup olmadığını şimdi sorguluyor. Ama bu güzel düşünce kısa süre içinde unutulup gitti. Pek inandırıcı olmayan az sayıda girişimden sonra Abraham Lincoln'un ülkesi bütün bunların çok tehlikeli olduğu, ortadaki nefretin artık aşağı yukarı her yerde özgür seçimlerde en köktenci öğelerin iktidara gelmesini sağlayacak kadar büyüdüğü, dolayısıyla eski usullere dönülmesi gerektiği sonucuna vardık. Demokrasinin daha beklemesi gerekecek.